Ayrım 6. 4. Protokol. Frederick Forsyth. Sayfa 52. Louis Zablonski çarşamba sabahı Heathrow havaalanı kontrolünden güçlük çıkmadan geçti. Sırtında koca bir palto, başında yumuşak bir tweed şapka vardı. Ağzında da kocaman bir pipo. Londra'dan Brüksel'e uçmakta olan iş adamı kalabalığın arasına karıştı. Uçakta hosteslerden biri ona eğilip fısıldadı. "Pipoyu bu salonda içmenize izin veremeyiz efendim." Zablonski özür dileyerek pipoyu cebine tıktı ama üzülmedi. Zaten tütün içmezdi ki. Kaldı ki o pipoyu yaksa da pek çekemezdi sıkıştırılmış tütünün altında. Armudi biçimli 58 yüzeyli elmaslarla hele. Brüksel Ulusal Havaalanı'nda bir araba kiralayıp otoyoldan kuzeye doğru ilerledi. Zaventem'i geçip Mechelen'e yaklaşırken sağa saptı. Kuzeydoğu'ya, Lier ve Neyland tarafına yöneldi. Belçika'daki elmas sanayi daha çok Antwerp çevresinde yoğunlaşmış olup çoğu da Pelikanstraat'taydı. Yani büyük firmaların teşhir yerleri ve atölyeleri oradaydı. Ama diğer birçok sanayi gibi bu sanayi de bir ölçüde mal arzı ve sanatsal işleme konusunda az sayıdaki firma dışı serbest çalışan ustalara bağlıydı. Kendi atölyelerinde çalışan tek tek insanlara taşeron olarak iş gördürülür, bunların bir bölümü montür yapar, bir bölümü de temizleme ve yeniden cilalamayla uğraşırdı. Bağımsız çalışanların pek çoğu da yine Antwerp'te otururlardı. Aralarında Doğu Avrupa kökenli Yahudiler çoğunluktaydı. Kentin doğu kesimindeki Kempen denilen yerde de bir dizi derli toplu, temiz köyde Antwerp sanayine çalışan böyle kimselerin atölyeleri vardı. İşte Neyland de bu Kempen yöresinin ortasında otoyolun Lier ve Herentals demir yoluyla kesiştiği yerde bulunmaktaydı. Molenstraat'ın ortalarında bir yerde Raoul Levy adlı bir Polonya Yahudisi yaşardı. Savaştan sonra Belçika'ya yerleşmiş olan bu adam aynı zamanda Louis Zablonski'nin de ikinci dereceden kuzeniydi. Levy'nin mesleği elmas kesiciliğiydi. Karısı ölmüş olduğundan ufacık şirin tuğla evinde tek başına otururdu. Evin arka tarafında da atölyesi vardı. Zablonski arabasını buraya doğru sürdü ve öğle yemeği saatinden biraz sonra akrabasıyla buluştu. Bir saat kadar tartıştıktan sonra bir anlaşmaya varabildiler. Levy taşları yeniden cilalayacak, bunu yaparken ağırlıklarından mümkün olduğunca az fire vermeye çalışacaktı. Ama yine de elmasları tanınmaz hale getirecek kadar yontmak zorundaydı. 50 bin sterlin üzerinde anlaştılar. Yarısı peşin, yarısı da dördüncü taşın satışından sonra ödenecekti. Zablonski oradan ayrılıp Londra'ya döndü. Raoul Levy'nin derdi yeteneğinin ve becerisinin eksik olması değildi. Yalnızlık da onun derdi. Haftada bir tek kereye mahsus eğlencesini hevesle beklerdi. Trenle Antwerp'e gidip en sevdiği kahve arkadaşlarıyla buluşmaya, gece boyunca işten meslekten konuşmaya bayılırdı. 3 gün sonra yine oraya gitti ama bu kez işten konuşması sınırı aşıverdi. Louis Zablonski'nin Belçika gezisi sırasında John Preston da yeni görevine alışmaya çalışıyor, ikinci kata yerleşmiş bulunuyordu. Hiç değilse Gordon'dan çıkıp başka bir binaya taşınmak zorunda kalmadığına memnundu. Kendinden önce bu görevde bulunan adam yıl sonunda emekliye ayrılmış, 2 yıldan beri ona vekalet eden yardımcısı da herhalde kendisinin bölüm başı olarak atanacağını beklemişti. Ama adam düş kırıklığına dayanmasını bildi. Preston'a görevin gerekleri hakkında yararlı bilgiler verdi. Bu iş Preston'a biraz tek düze gibi görünüyordu. Öğleden sonra odasında yalnız kalınca Preston önündeki devlet dairesi binalarının listesine bir göz attı. A servisinin görevi bu binalarla ve oralarda çalışanlarla ilgiliydi. Liste onun sandığından çok daha uzundu ama çoğu güvenlik açısından duyarlı sayılacak türden değildi. Meğer ki siyasal rezalet sayılacak bilgi sızmaları olmasın, belge çalınması örneğin. Bu her zaman büyük tehlikeydi. Çünkü memur sendikaları aşırı sol görüşlü memurları bünyelerine almaya pek meraklı olurlardı. Yine de böyle durumlar bakanlığın kendi güvenlik görevlilerine bırakılabilirdi. Preston'ın açısından en önemli yerler dışişleri, bakanlar kurulu binası ve ulusal savunmaydı. Bunların belgeleri pek gizli olurdu. Öte yandan hepsinin de elbette ki iç güvenlik örgütleri oldukça sağlamdı. Preston içini çekti, telefonun başına geçip birkaç yeri aradı. Önemli bakanlıkların güvenlik baş görevlileriyle tanışma randevuları almaya koyuldu. Telefonlar arasında bir ara iki kat yukarıdaki eski bürosundan buraya getirdiği kişisel eşyalarına gözü ilişti. Yerinde bulamadığı birisinin kendisini aramasını beklerken kalktı, odasının kasasını açtı. Dosyaları birer birer oraya koymaya başladı. En sonuncusu geçen ay verdiği rapordu. Kayıtta işlemsiz olarak gömülen asıldan başka tek kopya da buydu. Omuz silkip onu da kasanın arkasına koydu. Bir daha kimse oradan alıp bakmayacaktı o rapora herhalde. Ama yine de kendi kopyasını neden saklamasındı ki? Hiç değilse anı olarak. Az ter dökmemişti onu hazırlayana kadar. Üçüncü kısım. H.R. Philby'den. Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreterine. Moskova, 7 Ocak 1987 Çarşamba. İzninizle Sayın Genel Sekreter, İngiltere İşçi Partisi'nin geçmişi konusunda mümkün olan en kısa şekilde açıklama yaparak ve son 14 yıldan beri ödün vermez solun bu parti kademelerine başarılı biçimde sonunda partiyi ele geçirebilecek düzeyde sızmasıyla ilgili bilgi vererek başlamak istiyorum. Parti başlangıçta sendikalaşma akımı içinde son zamanlarda örgütlenen İngiliz emekçi sınıfların siyasal bir kolu olmak üzere kurulmuştur. Başlangıçtan bu yana ılımlı burjuva sosyalizmiyle kol kola ola gelmiş, devrimden çok reform yolunu seçmiştir. O zamanlar gerçek Marksist-Leninistlerin yeri ve yuvası Komünist Parti'ydi. İngiltere'deki Marksist-Leninizmin kaynağı her zaman için sendikal hareketlerdir. Ama gerçek inananlar işçi partisine alınmıyordu. Gerçi 1930'dan başlayarak Sovyet yanlısı birkaç arkadaşımız işçi partisine sızmayı başarmıştı. Ne var ki bir kez girdikten sonra dikkati çekmeyecek şekilde davranmak zorunda kalmışlardı. Moskova'nın diğer bazı dostları partiye girmeye çalışırken teşhis edilmiş, girmelerine izin verilmemiş, girmiş olanlar da üyelikten çıkarılmıştı. İngiltere'deki gerçek dostlarımızın uzun yıllar boyunca İşçi Partisi dışında tutulması kısaca iki kelimeyle özetlenebilecektir: yasak liste. Söz konusu olan şey yasak kuruluşların listesidir. Gerçek devrimci sosyalistleri içeren, yani Marksist-Leninistleri içeren bu daha küçük gruplarla İşçi Partisi'nin dostane temasları tümüyle yasaktı. Ayrıca bu yasak liste nedeniyle katı sol grupların üyesi olan hiçbir kimsenin İşçi Partisi'ne üye olarak katılmasına izin verilmiyordu. Yasak liste 50 yıl boyunca çeşitli İşçi Partisi liderlerince korundu, hepsi ona uydular. İşçi Partisi solun hükümet olabilecek şekilde büyük bir kalabalık tarafından desteklendiği tek parti olduğu için oraya sızmak ve orayı ele geçirmek, yani Lenin'in klasik öğretilerindeki deyime göre girme, o yıllarda uzak bir hayal olarak kalmıştır. Buna rağmen partinin içindeki dostlarımız yorulmak bilmeksizin gizliden gizliye çalışmışlar ve 1973 yılında sonunda başarıya ulaşmışlardır. O yıl parti henüz Harold Wilson'ın zayıf ve bezdirici yönetimi altındayken dostlarımız parti ulusal yönetici komitesinde az farklı bir üstünlüğü ele geçirmiş, bundan yararlanarak yasak listesinin kaldırılmasına ilişkin bir karar çıkartmayı başarmışlardır. Bu sonuç onların hayal edemeyeceği kadar büyük bir başarıdır. Baraj kapakları bir kez açıldıktan sonra 1945 sonrası kuşağın çok sayıda katı sol genç eylemcileri partiye doluşmuş, hemen kendilerini parti örgütünün her kademesindeki görevlere aday olarak ortaya atmışlardır. Artık girmenin, etkilemenin ve sonuçta teslim olmanın yolu açılmıştır. Ve işte o teslim olma da şimdi gerçekleşmiş bulunmaktadır. 1973'ten bu yana çok önemli olan Ulusal Komite, ender olarak katı sol çoğunluğun kontrolünden ayrılmış ve bu komitenin silah olarak kullanmasıyla parti tüzüğü ve partinin yüksek düzeyli görevlerinin dağılımı tanınmayacak kadar değişmiştir. Burada kısa bir tanımlama yaparak İngiltere İşçi Partisi'ndeki ve sendikal akımdaki dostlarımız dediğim zaman kimleri kastettiğimi açıklamak istiyorum. Bu kişiler iki grup halinde toplanabilir. Biri isteyerek, diğeri de farkında olmadan dostumuz olanlardır. Birinci gruptan söz ettiğim zaman kastettiklerim yumuşak solcu ya da troçkist olmayanlardır. Çünkü bunların ikisi de Moskova'dan nefret ederler, yalnız farklı nedenlerle. Benim söz ettiklerim aşırı katı solculardır. Bunlar adlanmış, yapı olarak Marksist Leninist kimselerdir. Kendilerine komünist denmesinden hoşlanmazlar. Çünkü bu sözcük hiçbir işe yaramayan İngiliz Komünist Partisi'ne üye olmak gibi bir durumu hatıra getirmektedir. Bunlar yine de Moskova'nın güvenilir dostları olup olayların 10'da 9'unda Moskova'nın isteğine göre hareket ederler. O istek belirtilmemiş olsa bile, hatta eylemi yapan insan kendi vicdanına ya da İngiltere'nin çıkarlarına göre hareket ettiğini iddia etse bile. Şu sıra İngiltere İşçi Partisi içinde olan dostlarımızın ikinci grubuysa şöyledir. Marksist-Leninizm sayılabilecek kadar sol bir sosyalizme derin bir siyasal ve duygusal inanç duyarlar. Herhangi bir durumda otomatik olarak gösterdikleri tepki, Sovyet dış politikasına paralel ya da uyumlu olup İngiltere'ninkine ya da Batı ittifaklarınınkine karşı olur. Böyle bir kişiye briefingler vermek ya da onu eğitmek gereksizdir ve zaten herhalde böyle bir şey önerilse gücenir. Bu kişi bilerek ya da bilmeyerek belki inancının, belki çarpık vatanseverliğinin, belki tahrip etme isteğinin, kazanma isteğinin, yükselme isteğinin, baskıya karşı korkusunun ya da sürüye uyma veya ondan ayrılma isteğinin etkisiyle Sovyet çıkarlarına fevkalade uygun hareketler yapacaktır. Bunlar bizim yararımıza etkileme ajanlarıdır. Bunların hepsi elbette ki demokrasiyi aradıklarını ileri sürmektedirler. Bereket versin İngiltere halkının büyük çoğunluğu demokrasi denilince halen çok partili bir sistemi anlamakta, yönetim erkinin belli aralarla yetişkin seçmenlerin gizli olarak vereceği oyla iş başına gelmesini düşünmektedirler. Hiç kuşkusuz bizim katı sol dostlarımız da yemek yiyen, içki içen, soluk alan, uyuyan, rüya gören, uyanık bulundukları her saati de sol kanat politikası uğruna uğraşarak geçiren kimseler olduklarından, onlara göre de adanmışların demokrasisi demek, kontrolün kendi ellerinde ve kendileri gibi düşünen insanlar elinde bulunduğu bir sistem demektir. İngiltere basını bu yanlış kavramayı düzeltmek için çok şükür ki pek az adım atmaktadır. Böylece 1973'ten itibaren İşçi Partisi içindeki dostlarımız çabalarını partiyi içeriden ele geçirmek üzerinde yoğunlaştırmışlardır ki bu da ancak yasak listesinin ortadan kalkmasıyla mümkün olabilecek bir şeydir. Şu şekilde gerçekleştirilmiştir. İşçi Partisi her zaman için üç ayak üzerinde duran bir sehpaya benzer. Sendikalar, parti örgütü ve bir de parlamentoya girmiş olan işçi partili milletvekilleri. Parti lideri her zaman bunların arasından seçilmektedir. Bu üçünün arasında en güçlüsü sendikalardır ve bunun iki nedeni vardır. Birincisi partinin gelir kaynağı onlardır. Masrafları milyonlarca işçinin ücret çeklerinden aldıkları kesintilerle onlar karşılarlar. İkincisi parti toplantısında milyonları temsilen büyük oya sahiptirler. Bu blok oylar hem önemli kararların kabulünde işe yarar hem de parti ulusal yönetici komitesinin üçte birini seçer. Bu oy sahibi sendikaların yönetim kurulları son derece önemlidir. Üyeleri full time sendika eylemcileri ve görevlileri olup sendika politikasını kararlaştıran kimselerdir. Bunlar piramidin en tepe noktasıdır. Aynı piramidin orta kısımlarını bölge yetkilileri, alt bölümünü de şube yetkilileri oluşturur. Bu nedenle sendika görevlerini katı solun etkili bir şekilde devralması önemlidir ve sonunda gerçekleştirilmiştir. Bu olayda dostlarımızın en büyük yardımcısı sıradan sendika üyelerinin sendika şube toplantılarına katılma zahmetine girişmemeleri olmuştur. Böyle olunca her toplantıya katılan eylemciler binlerce şubeyi ele geçirebilmiş, yüzlerce bölgenin kontrolünü ele almış, ulusal yönetici komitenin de en üst mevkilerine gelmişlerdir. Bugün artık İşçi Partisi yönetimiyle ilgili 80 sendikanın en büyük 10 tanesinin başında katı sol yöneticiler vardır ki 1970'lerin başlarında yalnızca 2 sendikada durum böyleydi. Bu başarı milyonlarca ter döken İngiliz emekçisine rağmen yalnızca 10 bin adanmış kişi tarafından gerçekleştirilmiştir. Katı solun egemen olduğu sendika oylarının önemi birazdan parti liderinin nasıl seçildiğini anlattığımda daha iyi belli olacaktır. Sendikalar bu seçimde %40 oyu ellerinde bulundurmaktadırlar. Bundan sonra parti örgütü gelmektedir. Bunun merkezinde genel yönetim komitesi bulunur. Görevi partinin günlük işlerini yürütmenin yanı sıra parlamentoya girecek işçi adaylarını seçmektir. 1973-83 arasında katı eylemci aşırı solcu gençler buralara da sızmaya başlamış, kimsenin yüz vermediği tenha toplantıları hiç kaçırmamaları sayesinde eski görevlilerin ayağını kaydırıp yerlerini almayı başarmışlardır. Durum böyle olunca parlamentoda oturmakta olan ve eski merkezcileri temsil eden milletvekillerinin durumu giderek zorlaşmıştır. Ama onları yerlerinden atmak kolay değildir. Ne var ki bu da 1979 yılında Brighton'da parlak şekilde başarılmış, üyelerin her yıl yönetim komitesince yeniden seçilmesi ya da üyeliğinin iptali kararı alınmıştır. Bu karar gücün belirgin şekilde el değiştirmesi sonucunu yaratmıştır. Büyük bir grup merkezci istifa edip Sosyal Demokrat Parti'yi kurmuş, diğer bazılarının üyeliği iptal edildiğinden politik hayattan uzaklaşmış, bazı çok güçlü merkezciler de istifaya zorlanmıştır. Böyle olunca parlamenter işçi partili üyeler küçük düşmüşler, forsları azalmıştır ama yine de ellerinde bir hayati güç kalmıştır. İşçi Partisi liderini yalnızca onlar seçebilmektedirler. Üç ayağı birden fethetmek için o gücü de onların elinden almak şarttır. Bu da 1981 yılında seçim konseyinin oluşturulmasıyla sağlanmıştır. Yeni durumda oyların %30'u parlamenter işçi partililer tarafından, %30'u parti örgütü tarafından, %40'ı da sendikalar tarafından verilecektir. Konsey her yeni lideri gerektikçe seçecek ve her yıl ona güven oyu verecektir. Bu son işlev şu andaki durum için son derece önemlidir. Şimdi bunu açıklamak istiyorum. Yukarıda anlattığım güç mücadelesi bizi 1983 genel seçimleri noktasına getirmektedir. Gücün ele geçirilmesi işi o sıra hemen hemen bitmiştir. Ama dostlarımız iki hata yapmışlardır. Lenin'in tedbirli ve temkinli olma öğretisinden sapmışlardır. Çok açık davranmış, çok göze görülmüşlerdir o mücadeleleri kazanmak için. Tam o sıra seçim olması onları iş üstünde yakalamıştır. Katı solun durumu sindirmek, yeniden birleşmek için daha bir yıla ihtiyacı olduğu halde o fırsatı bulamamıştır. Çok aşırı katı sol partinin sırtına bildiri çabuk yüklenmiştir. Örgüt derli toplu değil, henüz sarsıntı içindedir. Daha da kötüsü İngiltere halkı katı solun gerçek yüzünü görmüştür. Hatırlayacağınız gibi 1983 seçimleri katı sol yönetimindeki İşçi Partisi için felaketle sonuçlanmıştır. Ama bence yine de bu sonuç kötü kılık içinde gelmiş bir iyilik, bir şanstır. Bu sayede parti içindeki gerçek dostlarımız son 40 ay boyunca gerçekliğe dönebilmişlerdir. Kısaca 1983 yılında parlamentodaki 650 sandalyeden 209'unu İşçi Partisi alabilmiştir. Ama durum göründüğü kadar da kötü değildir. Bir kere bu 209 İşçi Partili parlamento üyesinden 100 tanesi kesinlikle sol, 40'ı ise katı soldur. Bu sayı küçük bile olsa bugünkü Parlamenter İşçi Partisi Avam Kamarası'na tarih boyunca girmiş en sol gruptur. İkincisi, oy sandıklarında başarısızlığa uğramak mücadelenin artık bittiğini sanan bu dalaların aklını başına getirmiştir. Dostlarımız gücü ellerine geçirmek için 1979-83 arasında verdikleri yoğun mücadeleden sonra artık birliği yeniden sağlamak ve gelecek seçimleri de gözden uzak tutmamak gerektiğini anlamışlardır. Bu programda katı sol yönetimiyle 1983 parti konferansında başlatılmış, ondan beri de ara verilmemiştir. Üçüncüsü, Lenin tarafından burjuva toplumlarda çalışırken gizli çalışmak gerektiği yolunda verilmiş öğüdün değerini herkes anlamış, o yola dönülmüştür. Yani bu son 40 ay içinde katı solun ana politikası 1970'lerin başlarında ve ortalarında o kadar iyi sonuçlar vermiş olan gizlilik yöntemlerine dönmek olmuştur. Ataklık sindirilmiş, ağır ve aklı başında hareket yöntemleri benimsenmiştir. Bunu yapmanın büyük kişisel disiplin gerektirdiği ortadadır. Yoldaşlar bunu da başarmışlardır. Altıncı ayrımın sonu. Sayfa 61.